kokusu. Hoş geldiniz sevgili dinleyenleriniz. Buram buram bir Leyla kokusu yayılmaya başlıyor. Başkent Ankara'da Türkiye'nin Sesi Radyo stüdyolarından bütün Türkiye ve sonra da dünyaya. Evet, biz dünyaya ulaşıyoruz. Dünyada pek çok insan şu anda bizi dinliyor. Türkiye'den bir ses dinliyorlar. Biz de işte bu noktada sizlere sarılıyoruz sevgimizle. Didem Güner'i hazırlıyor bu programı. Burak Araroğlu ile birlikte çalışıyoruz bugün teknik masada ve ben Yasemin Pamukçu sizlerle birlikte olacağım. Saat 15'e değin. Eğer bize telefon etmek isterseniz 090-312 alan koduyla 463-34-19 ve 463-34-21 numaralarından ulaşabilirsiniz. Bize leylakokusu@trt.net.tr adresinden ulaşmanız da mümkün tabii. Leyla Kokusu alttan çizgi Instagram hesabımızdan da yine bizi bulabilirsiniz ve bizi www.turkeninsesradyosu.com adresinden ya da TRT Dinle mobil uygulamasından da dinlemeniz mümkün. Ama şimdi güzel bir şarkı dinleyelim. Leyla Kokusu'nun ilk şarkısı. Olamaz böyle bir şey. Şu an çok şaşırdım. Didem Güner'i dün akşam dedim ki kendi kendime. Acaba dedim bu şarkı dilimde geldim böyle eve. Bu şarkıyı Didem'e söylesem yarın çalsa dedim. Tövbe tövbe. Sezen Aksu'dan Kutlama şarkısı. Kalbim mi temiz ne?
Memleketime çoktan bahar gelmişti. Başakları şimdiden göğe ermişti. Dağlarını gelincik bastı. Başımı omzuna yaslamaya başlayan biten tazelenen aşklar. Asmarın sürgün veren rastlamaya. Hayata yeniden başlamaya. Bağında bahçende pınarlarında içimi yıkamaya.
Sevgili dinleyenlerimiz, çok önemli bir konudan bahsedeceğiz biz bugün. Uykudan. Ne kadar basit gibi görünüyor değil mi? Yediğimiz yemek, içtiğimiz su kadar yaşamsal bir ihtiyaç aslında uyku. Hayatımızın önemli bir bölümü uykuda geçiyor ve bu zaman kimimizin düşündüğü gibi hiç de boşa geçen bir zaman değil. Çünkü uyku süresince bedenimiz hareket etmese de aslında çalışmaya devam ediyor. İşte tüm bunların detaylarını Profesör Doktor Bülent Çiftçi ile konuşacağız. Bülent Çiftçi, göğüs hastalıkları uzmanı, Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi ve aynı zamanda Uykuder Yönetim Kurulu üyesi ve mali sekreteri. Evet, hoş geldiniz Bülent Hocam.
Çok teşekkür ederim, sağ olun.
Evet hocam, çok basitmiş gibi görünüyor belki uyku ama hani bedenin sadece yorgunluktan sonra kendini teslim edişi, ama aslında bir teslim ediş değil, başka bir başlangıç mı başlıyor uykuyla birlikte?
Kesinlikle öyle. Uykuyla ilgili konuşmaya başlamadan önce izninizle güzel bir parça dinleyerek başladık kutlamayla.
Evet.
Ben de çok seviyorum bu parçayı. Ben diliyorum ki ülkemiz için de dünyamız için de... Zor günlerden geçtiğimiz bu dönemde umarım yakında yapacağımız kutlamaların habercisi olsun.
Evet, inşallah. İnşallah hocam. Evet.
Uyku aslında hep böyle merak edile gelmiş ama çok fazla da anlaşılamamış bir kavram olmuş tarih boyunca. Artık böyle günümüzde biz uykuyu bir böyle perdeyi aralayıp içeri tarafı biraz görmeye başladık diyebiliriz. Uyku beynimizin bir ürünü, yani beynimizin bir fonksiyonu diyelim. Ve aslında bir yenilenme, bir dinlenme süreci ama aynı zamanda sadece böyle pasif bir dinlenme süreci değil, aynı zamanda oldukça aktif bir takım işlevlerin düzenlendiği, bir takım öğrenmeyle ilgili ya da genel modumuzla ilgili, yani mutluluğumuzla diyelim ilgili bir takım işlemlerin düzenlendiği önemli bir süreç uyku. Ki uyku eğer sağlığını kaybederse ya da süresi yetersiz hale gelirse, biz hem öğrenmeyle ilgili hem de bu mutlulukla ilgili ciddi sıkıntılar yaşadığını görüyoruz hastalarımızda.
O zaman aslında sonradan soracağım bir soruydu belki ama hemen onu başa alıyorum. Diyorum ki sağlıklı bir uyku, sağlıklı uykuyu tanımlayacağız ama işte sürekli bölünen, ondan sonra kısa tutulan ya da çok uzun olan belki de bir uykuysa bu uyku, demek ki bazı düzenlemeleri yapamıyor vücudumuz ve bu yaşam kalitemizi etkiliyor, öyle mi hocam sonuca bakarsak?
Evet, kesinlikle doğru. Aslında uykunun bir mimarisi var. Yani kendi içinde bir düzeni var. Biz gece yatarken gözümüzü kapatıyoruz, uykuya dalıyoruz, sabah da uyanıyoruz. Aradaki hiçbir şeyi bilmiyoruz belki ama beynimiz bu arada farklı alemlerde dolaşıyor diyebileceğimiz şekilde. Farklı şekillerde uyuyor. Farklı beyin işlevleri gelişiyor bu arada. Örneğin bir non-REM dediğimiz beynimizin dalgaların çok yavaş olduğu ve kendimizi dışarıya tamamen kapattığımız bir derin uykumuz var. Bu derin uyku gecenin %20-25'ini kapsıyor ve ara ara bir ritim içerisinde oluşuyor. Tüm gece boyunca parça parça oluşuyor. Bir de REM uykusu diye bir uykumuz var. REM uykusu rüya gördüğümüz uyku aynı zamanda. Ve bu uykuda da bir yandan rüya görüyoruz belki ama bir yandan da öğrendiğimiz şeyleri, o gün içerisinde öğrendiğimiz şeyleri gerektiğinde yeniden kolayca hatırlayabileceğimiz hale, hatırlanabilir hale getiren işlevler yürüyor. Biz bunu REM uykusunu yeteri kadar uyuyamayan kişilerde unutkanlıkları izleyerek anlıyoruz daha çok.
Evet, unutkanlık.
Aynı zamanda moodumuzu da düzenliyor. Eğer yeteri kadar uyuyamıyorsak REM uykusunu, hastaların bu nedenle depresyona girdiklerini görüyoruz.
Evet. Peki hocam, diyelim ki bir yüzdeleme yapacağız. Uykunun bütününü aldım %100. Bunun ne kadarının REM uykusu ya da ne kadarının non-REM uykusu olduğunu söyleyebilirsiniz?
Şimdi aslında uyku sadece REM ve non-REM uykusundan oluşuyor. İki parçadan, iki ayrı bölümden. REM uykusu gecenin %20-25'ini kapsıyor. Aslında yeni doğmuş bebeklerde gecenin neredeyse yarısının REM'de geçtiğini, böyle 3-4 yaşından sonra REM oranının yavaşça %30'lara, sonra 25'lere, sonra 5-6 yaşından sonra 20'lere indiğini görüyoruz. Bunun dışında kalan kısmı non-REM uykusu.
%75'i non-REM.
Uykusu, %75'i non-REM ama non-REM'i de biz evre 1-2-3 diye bölüyoruz. Bir yüzeysel uyku, uykuya dalış uykusu diyelim. İki yine yüzeysel uyku ama bir kadar yüzeysel değil. Ama asıl evre 3, yani biraz önce söylediğim o yavaş dalga uykusu da denilen derin uyku, derin dalga uykusu, delta uykusu gibi isimler alıyor. Bu derin uyku, bu da %20-25 gibi. Yani gecenin %20-25'i REM uykusunda geçiyor, %20-25'i derin uykuda geçiyor. Biz bunların fonksiyonlarını biliyoruz. Aslında bunlar uykunun kaliteli kısımları. Diğer kısımlar daha böyle dolgu maddesi gibi nitelendirilen, o gözle bakılan daha yüzeysel uykular.
O zaman %50 için biz non-REM uykusu diyebiliyoruz o zaman. Değil mi hocam?
Yok, %75'i non-REM uykusu.
Ama işte ikisi, bu, ilk ikisi yüzeysel, sonrasında da derin uyku %25 ama diyorsunuz değil mi?
Evet. Yani %50 doğru. Bu non-REM'in yüzeysel uykusu %50. Yani gecemizin yarısında aslında yüzeysel bir uyku denilebilecek ve fonksiyonu da çok iyi bilemediğimiz bir uykuyla geçiriyoruz.
Evet. Bu kendi içinde de bölümünü yaptık. Peki biz bunlardan hangisini, işte diyelim ki sağlıklı bir uyku uyudum demek için bu %100'ü tamamlamamız gerekiyor anladığım kadarıyla. Ama işte diyelim ki ben uzun bir uyku uyuyorum. İşte sabah akşam 9'da yatıyorum, sabah 9'da uyanıyorum ya da 11'de uyanıyorum. Uzun olsun, uzun olsun. Bu yüzdelemeler o zaman nereye bölünüyor? Ne oluyor? Yani buraya ekstra bir şeyler giriyor mu bu araya?
Yok, gelmiyor ama şimdi herkesin uyku ihtiyacı birbirinden farklı. Yani kimi insanlar 4 saatlik uykuyla yetiniyorlar. Böyle 5. saati uyumaya ihtiyaç duymuyorlar. 4 saatlik uyku uyumuşlarsa da gün içerisinde hiç uyku ihtiyacı hissetmeksizin günü tamamlıyorlar. Kimisi de o günü hiç uyku ihtiyacı hissetmeksizin tamamlayabilmek için 10 saat uyuması gerekebiliyor. Biz 4 saatle 10,5 saat arasındaki uyku süresini normal sınırlar olarak koyuyoruz.
4 ila 10,5 saat arası normal. Çok ilginç.
Evet. Şimdi uykudan borç alınabiliyor ama borç verilemiyor diye bir söz var. Bu şu demek, eğer siz normalde 8 saat uyuyarak dinlenen birisiyseniz, 8 saat yerine diyelim ki bu gece sık sorunlar oldu, 4 saat uyuyabildiniz.
Evet.
Bugün günü 4 saatlik uykuyla geçiriyorsunuz.
Ve sabah çok kötü uyandım.
Evet, değil mi? Uykudan aslında bir 4 saat borç almış oluyorsunuz. İşte o borcunuzu sonraki gün gece eğer şartlar uygunsa ödersiniz. Yani daha uzun uyursunuz, biraz daha derin uyursunuz.
Ya da gün içinde borcumuzu da ödeyebiliriz değil mi Bülent Hocam?
Yani bazen de istemeden ödeyebiliriz. Bizi mahcup eder. Bazen de hani araç kullanırken Allah korusun, uykumuz gelebilir. O zaman sorun olur ama hani ben yarın çok uyuyamayacağım. Bugün 8 saat değil de 12 saat uyuyayım dersek o 8 saat bizim dinlendirici uykumuz. Orada biz derin uykuyu, REM uykusunu uyumamız gerektiği kadar uyuruz.
Tamam.
Ama fazladan uyuduğumuz
o artı
şey,
dört.
Bu tamamen dolguyla geçer. Ve biz uykuya borç veremiyoruz ya. Ertesi gün daha az uyuyarak bir önceki günle idare edemeyiz. Az uyumuşsak yine onun sorunlarını yaşarız.
Zaten hani fiziksel olarak hepimiz bunu hissediyoruzdur değil mi Bülent Hocam? İşte az uyuduğumuzda böyle bir yorgunluk hissi, fazla uyuduğumuzda da böyle bir başımız şişmiş gibi bir ağırlık
mahmurluk,
vücudumuzda. Yani bunun sinyallerini vücut veriyor. Peki bunun dışında bir de duyduğumuz kadarıyla kimi hormonların salınımı var vücuda ve bunlar çok önemli. Hani siz dediniz ya işlevleri düzenliyor dediniz.
Evet,
galiba
evet.
O hormonlar o işi yapıyor.
Yani çok sayıda hormon aslında uykumuzu etkiliyor. Uykumuzu neredeyse etkilemeyen hormon yok gibi ama asıl uykuyu düzenleyen bir tane çok temel hormonumuz var. Biz ona melatonin diyoruz. Melatonin beynimizde böyle pineal bez dediğimiz bir bez var. Bir küçük salgı bezi oradan salınıyor. Göze yakın bir yerde yer alıyor bu pineal bez. Ve aslında gözümüzle de yakın ilişkili çünkü salınması aydınlıkta engellenen bir hormon bu. Yani eğer hava aydınlıksa güneş ışığı görüyorsak beynin pineal bezi melatonin denilen bu hormonu salgılamıyor. Ne zaman ki hava kararıyor, hava kararınca gözümüze güneş ışığı girmez hale gelince beynimiz melatonin hormonunu salgılamaya başlıyor. İşte bu melatonin hormonu bizim uykumuzu getiren hormon. Ve aslında hani dünyanın şu anda bir kısmı yeni uyandı, bir kısmı bizim gibi günün ortasına geldi, bir kısmı artık uyumaya hazırlanıyor. Ama o bölgedeki herkes uyumaya hazırlıyor. Bir kısmı da şu anda uykularının en derin, en orta yerindeler. Bunu belirleyen şey işte insanların güneş ışığını görme saatleri. Dolayısıyla da bu hormon bizim uykumuzu düzenliyor. Aslında hormon düzenliyor gibi görünüyor ama düzenleyen şey güneş ışığı.
Güneş ışığı. Peki güneş ışığından daha az yararlanabilen ülkeler var işte kuzey ülkeleri. Daha fazla karanlıkla yaşıyorlar, daha uzun süre yaşıyorlar. Onlardaki uyku düzeni, o insanların uyku düzeni bizimkinden farklı mıdır hocam? Ve mutluluk oranları sizin söylediğiniz gibi hani fonksiyonlar tam anlamıyla yerine getirilebilir mi?
Yani tabii mutluluk çok multifaktöriyel bir olay. Yani pek çok şey mutluluğumuzu etkiliyor. Bu güneş ışığından daha az faydalanan bölgelerde insanların daha depresyona eğilimli oldukları, genel olarak daha mutsuz oldukları söylenebilir. Kaldı ki bu ülkelerin ekonomik durumlarına, sosyal durumlarına baktığımızda pek çok böyle geçim derdi gibi sorunları olmamasına rağmen daha depresyona eğilimli olduklarını görüyoruz. Bunun mutlaka uykuyla da güneşle de ilgisi olduğunu düşünüyorum. Yani genel olarak da öyle düşünülüyor. Bunlar da uykunun ritmi bozuluyor. Öyle olunca tabii sadece güneş ışığını çok az görüyor da değiller. Mesela bugünlerde gidin Finlandiya'ya, Finlandiya'nın kutuplara yakın bölgesine doğru giderseniz özellikle güneş zaten çok görmüyorsunuz, dışarısı aydınlık oluyor sadece. Ama saat 12, gece 12 ile 1.30 arası batıyor güneş. bir buçukta geri doğuyor. Çünkü geceler çok kısalmış durumda. Öyle olunca bu sefer insanlar aydınlığı da karanlığı da kendileri suni olarak oluşturuyorlar. Yani İskandinav bölgesine giderseniz otellerde bizim otellerde olduğundan farklı olarak bir de çok kalın simsiyah bir karartmalı perde olduğunu da görürsünüz. Eğer o perdeyi uykudan 2 saat, 3 saat önce çekmezseniz dışarıya gün ışığı girdiği için tabii beyin bir türlü uykuyu yeterli melatonini salgılama işini başaramaz.
Evet.
Dolayısıyla evet, uyku için güneş, gün ışığı ve döngü çok önemli.
Peki Bülent Hocam, bir
taraf uykuda mutluluğun anahtarı.
Kesinlikle. Buyurun. Peki bu kaliteli uykuyu bozan etmenler neler? İşte ne bileyim, bazen çok yorgun olduğunuzda da uyuyamazsınız. Hatırlarsınız bunu, değil mi? Böyle bir duygu da var. Bir türlü uyuyamadım, o kadar yorgundum dediğimiz de olur. Ya da başka neler olabilir kaliteli uykuyu bozan şeyler?
Yani kaliteli uykuyu bozan şeyleri aslında iki grupta incelemek lazım. Birinci grup dışarıdan bizi etkileyenler, ikinci grupta içeriden bizi etkileyenler. Dışarıdan bizi etkileyen önemli faktörler ışık, ısı, gürültü, uyku için işte yatak odasının konforsuzluğu, belki evde yaşayan ev hayvanı gibi şeyler. Bunlar uykuyu bozuyor. Gürültülü ortamlarda uyumak daha zor oluyor. Eğer aydınlık ya da ışığı dalgalı bir şekilde alan bir yerde uyumak daha güç oluyor. Uyumak için vücut ısısının bir miktar düşmesi gerekiyor. Eğer dış ortam çok sıcaksa ve vücut o ısıda düşüşü sağlayamadıysa uykuya geçmek daha zor oluyor. Bunun için bir takım önerilerimiz var. Ama asıl bir de içeriden bir takım uykuyu bozan faktörler var.
Galiba bunlar için pek öneriniz olmayacak hocam. İçeriden nasıl? Bozanlar için pek bir öneriniz olmayacak galiba. Dışarıdakilere var, çözüm yani var da sanki.
İçeriden bozan şeyler aslında teşhis edildiğinde bunlar hastalıklarımız, uyku hastalıklarımız. Ve biz şu anda pek çok uyku hastalığını tedavi edebilir durumdayız. Örneğin uyku esnasında ritmik olarak bacaklarda atmalar oluyor. Yani her 20 saniyede bir, bazen tek bir bacakta, bazen iki bacakta birden böyle bir ritmik hareket. Yani araba kullanırken gaza basarmış gibi böyle bir ayak ucuyla yapılan bir hareket olabilir. Hafif bir ayağı ya da iki ayağı birden kendine doğru çekme şeklinde olabilir. Biz buna periyodik bacak hareketleri sendromu diyoruz. Bunun aslında bir de huzursuz bacaklar diye, huzursuz bacak sendromu diye bir amcaoğlu hastalığı daha var. Amcaoğlu diyorum çünkü benzer nedenlerle ortaya çıkıyor ve benzer şekilde tedavi ediliyor. Biri varsa diğerinin olma ihtimali de daha yüksek. Bu mesela uykuyu bozuyor. Ama uykuyu bozan en popüler, en sık gördüğümüz hastalığımız uykuda solunum bozukluğu. Biz gündüz uyurken üst solunum yolumuz tamamen açık, rahatlıkla nefes alıp verebiliyoruz. Ama uyku esnasında o üst solunum yolunun özellikle kaslardan oluşan bölümü gevşeyince bu sefer nefes alıp vermekte sorunlar başlıyor. Üst solunum yolu daralıyor. Birazcık daralmayla horlamalar başlıyor. Biraz daha daralırsa bu sefer apnelere dönüyor. Ve apneler de çok kereler tekrar ederse bu sefer beyin derin uykuya geçemiyor. REM uykusunu yeterince hem süre olarak hem kalite olarak yeterince uyuyamıyor. Öyle olunca da sabah uyandığımızda bizi dinlendiren, hafızamızı tazeleyen, bizi daha mutlu kılan uykuları yeteri kadar uyuyamamış olarak yorgun, mutsuz, biraz huysuz gibi uyanıyoruz.
Evet.
Ve günü de böyle dalgın, en ufak bir böyle pasif zamanda bir toplantıda falan pasif olarak bir şeyleri dinlememiz, izlememiz gerekiyorsa o süreçleri uyuyarak, uyuklayarak geçiriyoruz. Böyle bir hastalık var yani ama bu sorunu çözerek de biz uyku kalitesini tekrar yükseltebiliyoruz.
Hemen küçücük bir soru soracağım. Küçücük bir cevap istiyorum. Kısacık bir soru. Peki arada şekerleme yapmak iyi midir?
Şimdi kısacık bir cevap deyince
iyidir hocam.
Yani aslında arada bir şekerleme yapmak demeyelim. Buna da çok ben kısa cevap vermeyeyim izninizle. Bizim ritmimiz diürnal ritimdir. Diürnal günde iki kere olan anlamına gelir Latince'de. Bizim normalde bir gece büyük bir uyku, bir de öğleden sonra küçük bir uyku uyumamız gerekir.
Tamam.
Öğleden sonraları böyle saat 1-2 gibi falan hafif böyle bir uyku da yoklar zaten bizi. Eğer çok böyle önemli bir iş yapmıyorsak, pasif bir zamandaysak böyle bir yoklar ya. Aslında pek çok ülkede özellikle Akdeniz ülkeleri
siestaları vardır değil mi
gibi.
Onların?
Evet. Onların siestaları vardır. O siesta diürnal uyku içindir. Yani saat 12 ile 3 arası her yer kapalıdır. Bu arada insanlar 45 dakika 1 saat falan uyurlar. Aslında o ara uyunan o 1 saatlik uyku gece uyuyacağınız 2 saatlik uykuya denktir. Dolayısıyla da öğleden sonra 1 saat uyursanız gece 2 saat daha az uyursunuz.
Daha kısa uyursunuz.
Evet. Daha kısa uyku size yetmeye başlar. Dahası öğleden sonra da yeniden bir tazelenmiş olduğunuz için
kesinlikle
öğleden sonraki kısımda çok fazla yorgunluk da hissetmezsiniz.
Gerçekten öyle oluyor. Çok teşekkür ederiz Bülent Hocam. Profesör Doktor Bülent Çiftçi, göğüs hastalıkları uzmanı, Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi ve aynı zamanda da Uykuder Yönetim Kurulu üyesi bizimle birlikteydi. Teşekkürler hocam.
Kardeşim ver elini, usul usul damla damla beraber eriyelim. Sonra bembeyaz fıkara bir bacada, tek göz olmuş umutlarla sevdalarla tütelim, eriyelim. Thank you.
dinleyenlerimiz, son zamanlarda belki de hiç olmadığı kadar evlerimize yemek pişirdi. Kimimiz yeni lezzetler keşfedip, yeni tarifler deneyerek mutfaktan keyif almaya başlarken, kimimiz de yemek pişirmekten bıktık ama olmazsa olmuyor işte. Karnımızı en sağlıklı doyurmanın yolu evimizde pişirdiğimiz yemeklerden geçiyor. Yemek, yaşamak için karın doyurmak anlamına mı geliyor acaba sadece? Biraz da hayatın gerçek anlamında tadı, tuzu ve üzerinde yaşadığımız topraklarda da sahip olduğu yemek kültürüyle ve lezzetleriyle büyük bir değer değil mi aslında? Anadolu'nun farklı lezzetlerini soframıza getirmek belki de hiç zor değildir. İşte biz bu konuda kimden yardım alacağız? Yazar, yemek ve mutfak kültür araştırmacısı Banu Atabay var telefonumuzun hattında. Hoş geldiniz Banu Hanım.
Hoş bulduk Yasemin Hanım. Hayırlı yayınlar diliyorum.
Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz Banu Hanım. Şöyle bir giriş yaptık ama gerçekten herhalde son zamanlarda hani pek çok yoğunluğu sebebiyle ben mutfaktan pek anlamıyorum diyen pek çok insan mutfağa girip artık yemek pişirmeye başlar. Hatta bunun da bir keyfi olduğunu keşfederler. Kimileri evet. Zaten devamlı pişirenler de bıkma aşamasında olabilirler. Siz ne dersiniz? Siz hangi aşamadasınız Banu Hanım?
Şimdi şöyle Yasemin Hanım, yemek pişirmek zorunda olan insanlar yemek pişirmekten zaman içinde bıkıyorlar. Hmm. Ama canları isteyip hadi kalkayım şunu yapayım şunu deneyeyim şeklinde mutfağa giren kişiler ise asla bıkmıyorlar. Çünkü bir mecburiyet ve sorumluluk olmadığı için. Bu anlamda tabii internet sitelerindeki yemek videoları, yemek tarifleri de son zamanlarda teşvik edici oldu. Hiç yemek yapmayı bilmeyen insanlar bile diyorlar ki internete bakarım, işte öğrenirim, bir şeyler yapmaya çalışırım diyor. Ama dediğim gibi yemek yapma sorumluluğu olmayan insanlar. ama evlatlarını, eşini doyurmak durumunda olan insanlar işte zaten çok uzun yıllardır yemek yapa yapa yemek yapmaktan sıkılıyorlar zaman içerisinde.
Evet, evet. Ama şimdi sizin için biraz daha profesyonellik anlamında bu. Hani bizim ev kadınlarının ya da işte ne bileyim bizim gibi işte insanların dışında siz özel ilgi alanı yapmışsınız bu yemek mevzunu.
Doğru.
Değil mi?
Şimdi benim pardon çocukluğumdan beri sözünüzü kesiyorum. Mutfakla ilgili çok merakım var. Çok küçük yaşlarda daha hatırlamıyorum bile. Annem alt dolaptaki tencerelerle oynadığımı söylüyor. Böyle sesim kesilirmiş, o tencereleri çıkartırmışım. Yemek yapıyor gibi bir şeyler yaparmışım. Bu içten gelen bir şey herhalde. 6 yaşında ilk olarak erik kompostosu yaptım. Şöyle böyle hatırlıyorum. Böyle böyle başladı. Ortaokul yıllarında da yaz tatillerinde hep eski yemek kitaplarını okurdum. Evet. Çok fazla yoktu tabii o zaman yemek kitabı. Annemin çok merakı olduğu için çıkan bütün yemek kitapları bizim evde mevcuttu.
Oh ne güzel.
Benim en büyük eğlencem oydu.
Evet.
Benim hiçbir zaman için yemek yapma sorumluluğum olmadı. Az önce de dediğim için, dediğim gibi yani... Yemek yapma sorumluluğum olmadığı için de yemek yapmaktan asla sıkılmadım.
Çok güzel, evet.
Bu şekilde ortaya çıktı. Gene bir gün yemek kitabı okuyordum. Annem dedi ki kızım sen bir yemek kitabı yazsana. Yani bu şekilde başladı benim yemek macerası.
Harika.
Ondan sonra siteler, işte videolar bu şekilde devam ettik.
Peki ben şimdi genelde böyle hani aşçı olan insanlar azıcık böyle tombul olurlar ya. Ben de yemek yapmayı çok seviyorum ama yani o kadar çok yemek yapsam hepsinin tadına bakarım ve kesin yüz yuvarlak bir insan olurum diye düşünüyorum. Siz Allah bilir çok ince bir insansınızdır Banu Hanım.
Yok kilolu değilim.
Değilsiniz doğru yani, değil mi? Yanım. Ne enteresan. Evet. Peki nasıl oluyor o kadar muhteşem yemekleri yapıyorsun üstüne yemiyor musunuz onları?
Bir kere denemediğimiz yemeği kesinlikle yayınlamıyoruz. Haklısınız. Şöyle, öyle hani yemek yaparken atıştırma gibi bir alışkanlığım yok. Hani bazıları hem yapar hem bir taraftan da ağzına bir şeyler atar ya. Öyle bir şey yok bende. Onu disiplin ettim kendime. Yani prensip olarak ben yemeyeceğim.
Tamam.
Hatta bitiyor yemek. Şöyle olmuş mu olmamış mı sadece bir lokma olarak test ediyorum.
Allah Allah. Oturup bir tabak yemiyorsunuz yani o yemek.
Yok. Yok.
Yani... kim yiyor o yemekleri peki o zaman?
İşte aile üyeleri, eş dost, komşu.
Ay çok ilginç. Evet, evet. Şimdi peki dönelim. Siz 95 yılında mı Türkiye'yi dolaşarak dünyanın işte en büyük, en zengin mutfağı olan Türk mutfağını araştırmaya başladınız? Hani sevginiz ezeli anladım. Geçmişten evet. gelen bir sevginiz var. Ebedi ve ezeli olduğunu anladım ama.
Doğru.
Bir de Türkiye'yi gezmek ve yeni lezzetler keşfetme durumu var. Bu ne zaman başladı?
Ben Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi İlk Dil ve Edebiyatı mezunuyum. İşte 95 yılında mezun oldum. Varşova Üniversitesi'nde de çalışmalarda bulundum. Yaroslav Ivaşkiewicz'in son eserlerini çevirmek bana nasip oldu. Bununla büyük gurur duyuyorum. Fakat bir taraftan da Varşova'da da olduğum süre içerisinde de sürekli içimde bir yemek yapma isteği, yemek araştırma isteği. Sonra Türkiye'ye döndüm. 95 yılından beri doğru. Türkiye'yi dolaşmaya başladım ailemle birlikte. Köyleri, en ücra kırsal daha ufak mezraları. Oradaki unutulmaya yüz tutmuş Türk mutfağına ait bütün yemek tariflerine ulaşabildiğim tarifleri toplamaya başladım. Şimdi hani o kadar çok gerçekten Türk mutfağı zengin ki hani bir Ankara diyoruz, Konya diyoruz. Hayır, Ankara'nın köylerinin bir de farklı farklı köylerinin farklı farklı tarifleri var. O kadar teferruatlı bir yemek kültürümüz doğru, var ki yani doğru. Bir girdiğiniz zaman asla sonu yok bu işin. Şükürler olsun ki bir 5 sene önce bütün Türkiye'yi 81 ili dolaşıp tamamladım. Buna gurur duyuyorum. Yani bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak bütün ülkemin bütün topraklarına ayak basmış olmak bana büyük gurur veriyor bu vesileyle.
Güzel. Çok güzel. Peki arabanızla mı gidiyorsunuz? Yalnız mı seyahat ediyorsunuz?
Genelde aile üyeleriyle dolaşıyoruz. Çok. Uçakla gidiyoruz. Oradan araba kiralıyoruz. Ama yakın illere, ben Ankara'da yaşıyorum. Evet. Yakın illere kendi arabamızla gidiyoruz. O şekilde tamamladık.
Hem de gezi olmuş oluyor size. Hem de yeni lezzetler keşfediyorsunuz.
Tabii, evet.
Tabii siz bu keşiflerinizi sonrasında işte makalelere, kitaba dökmüşsünüz değil mi?
Evet. Yayınlanmış 5 kitabımız var mütevazı lezzetler olarak. Türk ve Dünya Mutfağın Yemek Kitabı, ikramlar, pilavlar, çorbalar, kurabiyeler olarak. Aslında biz 20 kitap serisi olarak başlamıştık. Ancak biliyorsunuz son zamanlarda yazılı basın çok tercih edilmiyor artık. İnternet telefonlarımıza kadar geldi. Ne uğraşacağım, ne sayfa çevireceğim diyor insanlar. Her şey internette artık araştırıyor. İşte bu şekilde ama benim lezzetler.com adında internet sitem var. Yani çok fazla sitelerim var ama en popüler olanı bu.
Yenilezzetler.com.
Evet. 9 dilde yayınımız var. Türkçe dahil olmak üzere. Hepsini özel olarak profesyonel çevirmenlere çevirttik. Hiçbiri makine çevirisi, işte otomatik çeviri falan değil. Hepsi kontrollü çeviriler.
Çok güzel.
Hiçbirini de hiçbir destek almadan, sponsor olmadan kendi her şeyi kendi imkanlarımızla karşıladık. Gerek geziler olsun, işte gerek bu çevirmenlerin ücretleri olsun. Yani gerçekten dediğiniz gibi gönül işi, gönül içinden gelmezse bu iş hakikaten olmaz Yasemin Hanım.
Evet. Peki siz bunun dışında başka bir mesleğiniz daha var mı Banu Hanım? Hani onu yapıyorum, keyif için de bunu yapıyorum mu diyorsunuz? Yoksa ben bununla hayatımı idame ettiriyorum mu diyorsunuz?
Benim başka işim yok. Bununla hayatımı idame ettiriyorum. İdame ettirmeye çalışıyorum. Çok fazla bir şey de kazanmıyoruz. İşte çevirmenlere, internet giderlerine, şunlara bunlara. Evet, bir de son zamanlarda her dakika başı bir site açılıyor. İşte bu cep telefonları marifetiyle herkes bir video çekiyor. İşte dediğiniz gibi herkes bir ara hayatının bir döneminde yemeğe merak sarıyor. İşte ben de video çekeyim şu bu. Bir de 15 yıldır YouTube'da bizim videolarımız mevcut.
Peki,
bine yakın Yemek videomuz mevcut.
Çok güzel. Ama bunların size YouTube'da olanlar ama size maddi bir getirisi olabiliyor en azından, değil mi Banu Hanım?
Çok az. Yani dediğim gibi masrafları karşılıyor
en azından,
o kadar.
En azından. Evet. Şimdi de bir taraftan da şimdi farklı arayışlarımız da var bizim. Bir taraftan bakıyorum kendi mutfağımda da ben işte yavaş yavaş artık hani acaba unu az mı kullansam? İşte farklı türler unlardan mı kullansam? Başka eğilimler de oluşmaya başlıyor değil mi? Hani Türk mutfağı evet böyle ama onun bir de böyle varyasyonları, böyle bir çeşitlemelerine gitmeye başladık sanki. Ne dersiniz Banu Hanım?
Şimdi farklı malzemeler konusunda bizim şöyle bir temel prensibimiz var. Mütevazı lezzetler zaten biliyorsunuz yemek kitaplarımızın adı. Köy bakkalında bulunmayan hiçbir malzemeyle biz yemek tarifi yapmıyoruz. Yani mesela bir krema bile o kadar binlerce tarif denedim. Bir kez hiçbir tarifimde kremaya yer vermedim. Yani tabii farklı lezzetler araştırılabilir, arzu edilebilir. Ama prensip olarak biz farklı lezzetlere girmedik. Yani bir soya fasulyesi bile kullanmadım hiçbir tarifimde.
Daha klasik değil mi?
Klasik.
Daha bildiğimiz.
Çocukluğumuzda annelerimiz ne kullanıyorsa mutfakta ya da en yakındaki bir markette ne bulabiliyorsak onu kullanmaya gayret gösteriyoruz.
Ama bir taraftan da işte şimdi siyez bulguru alıyoruz. Diyoruz ki ya çocukluğumuzun lezzeti buydu aslında diyoruz.
Evet. Yani şimdi teknoloji her şeyi çabuk üretiyor. Fakat çabuk üretirken de kaliteden taviz veriyor tabii. Yani kaliteye ulaşmak biraz daha zahmetli ve biraz daha masraflı kaliteli ürünlere ulaşmak. Bu anlamda geleneksel olarak kaldı artık dediğiniz gibi CS bulguru diyelim. Gerçekten çocukluğumuzda yediğimiz lezzetler şimdi var. Var ama çok pahalı. Mesela bir kuru fasulyenin kilosunu sıradan bir markette 13 liraya alıyorsanız gerçek anlamda bir şeker fasulyenin kilosunu 25-30 liraya alabiliyorsunuz.
Doğru söylüyorsunuz.
O zaman çocukluğumuzun lezzetlerini tabii yakalamış oluyoruz ama çok maliyeti yükselmiş oluyor.
Maliyeti yükselmiş oluyor, haklısınız. Peki bu derya içerisinde, bu yemek deryası, Türk mutfağı içerisinde anlatmaktan ve yapmaktan en çok hoşlandığınız nedir? İşte ne bileyim ana yemeklerden midir ya da işte hamur işlerinden midir? Ne gelir aklınıza? Şunu yapmayı çok seviyorum dediğiniz nedir?
Şimdi çok ilginçtir Yasemin Hanım. Soğan doğramaya bayılıyorum. En başta
temel,
soğan doğramayı
o zaten
çok
temel. Hepsine
biliyorum.
Gider.
Hani herkes der ya aman şu soğan işi olmasa da hani bayılıyorum. Yani soğanla yapılan yemekleri en başta çok seviyorum.
Tencere yemekleri galiba o zaman oraya gidiyoruz.
Evet tencere yemekleri böyle hani sulu soslu Türk mutfağına ait yemekler zaten.
İyi ki Ramazan değil Burak.
İyi ki değil.
Burak Araroğlu'na biz çünkü ikimiz bir oruçlu olduğumuzda bakarız birbirimize. Şimdi yemeklerden konuşuyoruz. O yüzden iyi ki Ramazan değil. Sulu sulu yemekler harika.
Sulu yemekler bir de özellikle düdüklü tencerede yapılan yemekleri çok tercih ediliyorum. Yani biraz halkımız düdüklü tencere kullanmaya mesafeli. O çok önceden belki 30 sene önce falan şu anki düdüklü tencerelerin emniyeti yoktu. Öyle
tabii.
Bir şey var.
Patlardı tabii.
Evet tabii. O inanış hala sürüyor. Oysa şu an çok emniyetli düdüklü tencereler. Hem fiyatlar, maliyetler, gaz fiyatları diyeyim düşüyor. Hem zamandan kazanıyorsunuz. Üstelik çok kısa sürede piştiği için lezzeti de içinde kalıyor düdüklü tencerenin.
Evet.
Bunu bir taraftan
da orada da biraz daha bir profesyonellik istiyor sanırım. İşte diyelim ki kuru fasulyeyi işte bir gece evvelden ıslattınız ama açık tencerede pişiriyorsanız kıvamı daha iyi yakalama şansınız var. Ama düdüklü tencerede hamur gibi bir kuru fasulye de çıkabiliyor karşımıza.
İnanır mısınız ben bamyayı bile düdüklü tencerede pişiriyorum.
Siz annem
yani
gibisiniz.
O süreleri bildikten sonra, ayarladıktan sonra her şeyi pişirebilirsiniz.
Değil mi?
Evet. Düdüklü tencerede.
Evet, evet. O ayarı bilmek lazım. O alışkanlık edinmek lazım. Çok teşekkür ederiz Banu Hanım.
Ben teşekkür ederim.
İnşallah şu salgını atlatalım. Yüz yüze konuşalım İnşallah. Programda. Çok teşekkürler katkılarınız için.
Ben teşekkür ediyorum. Çok memnun oldum.
Kolaylıklar diliyoruz. Diliyorum. Ellerinize sağlık şimdiden. Hoşça kalın.
Çok teşekkürler. İyi günler.
Sağ olun Banu Hanım. Ve sevgili dinleyenlerimiz, yazar, yemek ve mutfak kültür araştırmacısı Banu Atabay'ı da uğurladık Leyla Kokusu'ndan. Saatlerimiz 14.45'i gösteriyor. Nesrin Sibahi bir şarkı söylesin, programın kapanışını sonra yapalım Burak. Bir beraber dinleyelim mi dinleyicilerimizle? İnleyen nameler ruhumu sardı. Bahar dedik, başta da sonda da. Galiba bahara kavuşmak en temel arzumuz şu sıralar, bu karamsar günlerde. O da gelecek ama özellikle bu hafta dua ediyoruz. Yağmur için, kar için bütün ülkemizde. Ve Leyla Kokusu'nun sonuna geldik. Saatlerimiz başkent Ankara'da 14.49'u gösterdi değerli dinleyenlerimiz. Buram buram mis gibi kokan bir Leyla Kokusu'yla uğurluyoruz sizleri. Hoşçakalınız. Burak Kararoğlu ile çalıştık teknik masada. Didem Güner'i hazırladı programı. Ben Yasemin Pamukçu. Önümüzdeki hafta tekrar aynı saate görüşmeyi umut ediyorum. Leyla Kokusu.